Ayrım 6. Sayfa 57. Türkiye'nin toplumsal yapısı. Çıkmış ara sınav soruları 3. 1. Türklerin kullandığı kesin olarak bilinen ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir? A. Arap, B. Göktürk, C. Osmanlı, D. Uygur, E. Latin. Cevap B. Göktürk. 2. Amaçları ve davranışları belirlemede bireylere neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gösteren ve soyut kavramlardan oluşan standartlara ne ad verilir? A. Dil, B. Normlar, C. Değerler, D. Semboller, E. İnançlar. Cevap C. Değerler. 3. Aşağıdakilerden hangisi çatışma yaklaşımı içinde Karl Marx'a yöneltilen eleştirilerden biri değildir? A. Kapitalist toplumda işçi sınıfının giderek daha fazla yoksullaşacağını öngörmesi. B. Altyapıya esas önemi verirken üst yapıyı ihmal etmesi. C. Sınıf bilincinin giderek keskinleşeceğini beklemesi. D. Kuramın sosyal determinizme dayanması. E. Kuramın tek yanlı nedensellik ilişkisine dayanması. Cevap D. Kuramın sosyal determinizme dayanması. 4. Aşağıdakilerden hangisi yapısal fonksiyonalizmin temel kavramlarından biri değildir? A. Rasyonalite, B. Toplumsal yapı, C. Konsensus, D. Sistem, E. Statü. Cevap A. Rasyonalite. 5. Aşağıdakilerden hangisi 1985 ve sonrası Türk Sosyoloji yazınında toplumsal yapı üzerine çalışma yapan başlıca araştırmacılardan biri değildir? A. Birsen Gökçe, B. Nihat Nirun, C. Mehmet Ecevit, D. Korkut Boratav, E. Beylü Dikeçligil. Cevap B. Nihat Nirun. 6. Bir kültürel sistemin başka bir kültürel sistemi giderek kendine benzetmesi, kültürel egemenliği altına alması, aşağıdaki kültürel süreçlerden hangisini açıklar? A. Kültürel özümseme, B. Kültürlenme, C. Kültürel yozlaşma, D. Kültürleme, E. Kültürel yayılma. Cevap A. Kültürel özümseme. 7. Hofstede'in kültür araştırması sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi kadınsı, dişil toplumlardaki temel davranış özelliklerinden biri değildir? A. Para ve benzeri şeylerin önemli olması, B. Çatışmaların çözümlenmesinde uzlaşma ve pazarlığın önde gelmesi, C. Alçak gönüllülüğün herkesten beklenen bir davranış olması, D. Toplumdaki temel değerlerin şefkat ve korumaya yönelik olması, E. Zayıflığın sempati ile karşılanması. Cevap A. Para ve benzeri şeylerin önemli olması. 8. Kamu ve özel sektörde vasıfsız ve düşük ücretli işlerde çalışanlardan oluşan sınıf aşağıdakilerden hangisidir? A. Alt orta sınıf, B. Orta sınıf, C. Üst sınıf, D. Alt sınıf, E. Esnaf ve zanaatkar sınıfı. Cevap D. Alt sınıf. 9. 1. Öğrenci olmak. 2. Üniversitede rektör olmak. 3. Yaşlı olmak. Yukarıdakilerden hangileri kazanılmış statüler arasında yer alır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 3, C 1 ve 2, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Cevap C 1 ve 2. 10. Kültürü, toplumdaki geçmiş davranışların biriktirilerek aktarılan sonuçları olarak tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? A. Malinowski, B. Benedict, C. Carr, D. Wisner, E. Linton. Cevap C. Carr. 11. OECD ülkeleri arasında 15-19 yaşında gençlerin net okullaşma oranının diğerlerine göre daha düşük olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. A. İrlanda, B. Belçika, C. Polonya, D. Çek Cumhuriyeti, E. İngiltere. Cevap E. İngiltere. 12. Türkiye tarımında küçük ve orta büyüklükteki topraklar üzerinde aile emeğini kullanarak üretim yapan birimlere ne ad verilir? A. Küçük meta üreticisi hane, B. Kadınsılaşmış aile, C. Yoksul hane, D. Üretici aile, E. Yeniden üretici hane. Cevap A. Küçük meta üreticisi hane. 13. Bilginin piyasada alınıp satılan bir ticari meta haline gelmesine neden olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Yerelleşme, B. Merkezileşme, C. Kentlileşme, D. Bürokratikleşme, E. Küreselleşme. Cevap E. Küreselleşme. 14. Toplumsal sınıfların veya grupların eğitimi kendi ellerine almak için sürekli olarak birbirleriyle mücadele ettiklerini, ancak ayrıcalıklı ve egemen sınıfların eğitimi büyük ölçüde kontrol ettiğini iddia eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. İşlevselci yaklaşım, B. Çatışmacı yaklaşım, C. Feminist yaklaşım, D. Sembolik etkileşimcilik, E. Liberal yaklaşım. Cevap B. Çatışmacı yaklaşım. 15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de eğitim sisteminin temel sorunlarından biri değildir? A. Fiziksel altyapı ve donanım eksikliği, B. Başarı düzeyinin düşüklüğü, C. Finansman yetersizliği, D. Okullaşma düzeyinin düşüklüğü, E. Ders kitaplarının analitik olması. Cevap E. Ders kitaplarının analitik olması. 16. Aşağıdakilerden hangisi aileye eleştirel yaklaşımlardan biri değildir? A. Çiftler arasında çözülmemiş çatışmaların ve gerilimlerin düşmanlığı çocuğa yansır. B. Aile üyelerinin birbirlerine olan beklentileri ve talepleri çok fazla olduğu için çatışma kaçınılmazdır. C. Aile içerisinde bireylerin özgürlükleri kısıtlanır. D. Aileler insan kişilikleri üreten fabrikalardır. E. Aile bireyleri sınırlayıcı olan rollerde uzmanlaştırır. Cevap D. Aileler insan kişilikleri üreten fabrikalardır. 17. Aşağıdakilerden hangisi Türk aile yapısını etkileyen sosyoekonomik etmenlerden biri değildir? A. Gelir ilişkileri, B. Mülkiyet, C. Doğurganlık, D. Meslek, E. İş. Cevap C. Doğurganlık. 18. Türkiye'de en az sayıda kişinin ikamet ettiği il aşağıdakilerden hangisidir? A. Bayburt. B. Bitlis. C. Yozgat. D. Burdur. E. Uşak. Cevap A. Bayburt. 19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de eşler arasındaki ilişkileri daha eşitlikçi olmaya yönelten etkenlerden biri değildir? A. Kadının gelir getiren iş gücüne daha fazla katılması. B. Kadın eğitiminin artması. C. Kentleşme. D. Erkek çocuk isteğinin artması. E. Çok çocuk isteğinin azalması. Cevap D. Erkek çocuk isteğinin artması. 20. Türkiye'de mektep, medrese şeklindeki ikili yapıya son veren kanun aşağıdakilerden hangisidir? A. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. B. Köy Enstitüleri Kanunu. C. Maarif Kanunu. D. Şehremaneti Kanunu. E. Nizam-ı Cedid Kanunu. Cevap A. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Sayfa 61. Ünite 5. Türkiye ekonomisinin kurumsal yapısı ve dönüşümü. 1. Türkiye'de 24 Ocak 1980 kararlarının ardından finansal serbestleşme süreci hangi yasal düzenleme ile birlikte başlamıştır? A. 1999 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kurulmasıyla. B. 1989 yılında çıkan Türk parasının kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile. C. 1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın faaliyete başlamasıyla. D. 1 Ocak 1996 Gümrük Birliği ile. E. 1930 yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kurulmasıyla. Çözüm: Türkiye'de 24 Ocak 1980 kararlarının sonrasında yaşanan finansal serbestleşme sürecini Türk parasının kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar başlatmıştır. Yanıt B'dir. 1989 yılında çıkan Türk parasının kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile. 2. Türkiye'de işçi ve işverenler sendika kurma hakkını ne zaman elde etmişlerdir? A. 1 Ocak 1996 Gümrük Birliği Antlaşması ile. B. 1961 Anayasası ile. C. 1950 Çok Partili Hayata Geçişle birlikte. D. Cumhuriyetin ilanı ile. E. 1923 1. Türkiye İktisat Kongresi ile. Çözüm: 1961 Anayasası Türkiye'de işçi ve işverenlerin sendika kurabilmelerini sağlamıştır. Yanıt B'dir. 1961 Anayasası ile. 3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de faaliyet gösteren memur sendikaları konfederasyonlarından biri değildir? A. Memur Sendikaları Konfederasyonu, MemurSen. B. Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye KamuSen. C. Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu, BASK. D. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, KESK. E. Devrimci Memur Sendikaları Konfederasyonu, DEMSK. Çözüm: Türkiye'de Devrimci Memur Sendikaları Konfederasyonu adlı bir kuruluş yoktur. Yanıt E'dir. Devrimci Memur Sendikaları Konfederasyonu, DEMSK. 4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarımının önemli yapısal ilişkilerinden biri değildir? A. Küçük köylü mülkiyeti. B. Küçük meta üreticiliği. C. Ev kadınlığı. D. Uzun dönemli mevsimlik işçilik. E. Ücretsiz hane emeği. Çözüm: ev kadınlığı yalnızca tarıma ilişkin yapısal ilişki biçimi değildir. Yanıt C'dir. Ev kadınlığı. 5. Türkiye'de küçük ve orta boy işletme, KOBİ'lerin temsil edildiği çatı örgütü aşağıdakilerden hangisidir? A. Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği. B. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. C. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. D. Sermaye Piyasası Kurulu. E. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. Çözüm: KOBİ'ler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından temsil edilir. Yanıt C'dir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. 6. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide sağlam bir kurumsal yapının bulunmasının sağladığı faydalardan biridir? A. Piyasalarda daha düşük fiyat oluşumunu sağlama. B. Dışa açılmayı kolaylaştırma. C. Düşük enflasyon yaşanmasına neden olma. D. Devletin ekonomik hayatta etkinliğini sağlama. E. Politikacıların ve bürokratların kural dışı faaliyetlerini sınırlama ve engelleme. Çözüm: bir ekonomide sağlam bir kurumsal yapı oluşmuşsa politikacılar ve bürokratlar kural dışı davranamaz. Yanıt E'dir. Politikacıların ve bürokratların kural dışı faaliyetlerini sınırlama ve engelleme. 7. Türkiye'de ihracata yönelik sanayileşme stratejisi ne zaman başlamıştır? A. 1961 Anayasası ile. B. 1923 1. Türkiye İktisat Kongresi ile. C. 1 Ocak 1996 Gümrük Birliği ile. D. 24 Ocak 1980 İstikrar Kararları ile. E. Cumhuriyetin ilanı ile. Çözüm: Türkiye'de ihracata yönelik sanayileşme stratejisi 24 Ocak 1980 İstikrar Kararları ile başlamıştır. Yanıt D'dir. 24 Ocak 1980 İstikrar Kararları ile. 8. Bir malın yurt dışından ithal edilmesi yerine yurt içinde üretilmesini öngören, böylece döviz tasarrufu sağlayan sanayileşme stratejisine ne ad verilir? A. İthal ikameci sanayileşme. B. Liberalizm. C. Karma ekonomik sistem. D. İhracata yönelik sanayileşme. E. Küreselleşme. Çözüm: İthal ikameci sanayileşme, bir malın yurt dışından ithal edilmesi yerine içeride üretilmesini, böylece döviz tasarrufu sağlanmasını amaçlayan stratejidir. Yanıt A'dır. İthal ikameci sanayileşme. 9. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası'nın görevleri arasında değildir? A. Kağıt para basmak ve dağıtımını yapmak. B. Para politikasını uygulamak. C. Vergi toplamak. D. Hükümete ekonomi konularında danışmanlık yapmak. E. Mali piyasaları izlemek. Çözüm: Merkez Bankası'nın görevleri içinde vergi toplamak bulunmaz. Vergi toplamak Maliye Bakanlığı'nın görevidir. Yanıt C'dir. Vergi toplamak. 10. Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümet ve TBMM'ye bir danışma organı olarak görüş bildiren, toplumun çeşitli kesimlerinin temsilcilerinden oluşan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Türkiye İş Kurumu. B. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. C. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. D. Ekonomik ve Sosyal Konsey. E. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu. Çözüm: Ekonomik ve Sosyal Konsey toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini TBMM'ye yansıtmak amacıyla oluşturulmuş bir danışma organıdır. Yanıt D'dir. Ekonomik ve Sosyal Konsey. 11. 1970'li yıllarda Türkiye'de güçlenen işçi sendikalarının karşısında büyük sermaye sahiplerinin bir araya gelerek oluşturdukları kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Türkiye Sanayi ve İş Adamları Derneği, B. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, C. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, D. Sermaye Piyasası Kurulu, E. Rekabet Kurulu. Çözüm: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 1970'li yıllarda güçlenen işçi sendikaları karşısında büyük sermaye sahiplerinin oluşturdukları bir örgüttür. Yanıt C'dir. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. 12. Türkiye'de özel sektörün mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisi olan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği, B. Ekonomik ve Sosyal Konsey, C. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, D. Sermaye Piyasası Kurulu, E. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Çözüm: Türkiye'de özel sektörün mesleki üst örgütü ve yasal temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'dir. Yanıt E'dir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. 13. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde faaliyet gösteren işçi sendikaları konfederasyonlarından biri değildir? A. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, B. Çevreci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, C. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, D. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, E. Bağımsız İşçi Sendikaları Konfederasyonu. Çözüm: Çevreci İşçi Sendikaları Konfederasyonu adıyla kurulmuş bir sendika ya da konfederasyon yoktur. Yanıt E'dir. Bağımsız İşçi Sendikaları Konfederasyonu. 14. Aşağıdakilerden hangisi serbest piyasa ekonomisi içinde yer alan ekonomik kurumların işlevlerinden biri değildir? A. Gelir dağılımını düzeltmek, B. Piyasalarda bilgi akışını sağlamak, C. Özel girişimciliği desteklemek, D. Mülkiyet hakkını korumak, E. Rekabet ortamını sağlamak ve korumak. Çözüm: Serbest piyasa ekonomisi içinde yer alan kurumların gelir dağılımını düzeltmek gibi bir işlevi yoktur. Bu görev devletindir. Yanıt A'dır. Gelir dağılımını düzeltmek. 15. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi 1980 sonrasında Türkiye'nin benimsediği ekonomi politikasının özelliklerinden değildir? A. Dış ticaretin serbestleştirilmesi, B. Yabancı sermaye girişlerinin serbest bırakılması, C. Özel girişimciliğe ağırlık verilmesi, D. Dış alımın teşvik edilmesi, E. Kamu işletmelerinin özelleştirilmesi. Çözüm: 1980 sonrası ekonomide alınan önlemler ihracata dayalı kalkınma ile ilgilidir. İthalatın dış alım özendirilmesi bu stratejiye terstir. Yanıt D'dir. Dış alımın teşvik edilmesi. 16. Türkiye'de planlı kalkınma dönemi ne zaman başlamıştır? A. 1923 1. Türkiye İktisat Kongresi ile, B. 24 Ocak 1980 İstikrar Kararları ile, C. 1 Ocak 1996 Gümrük Birliği ile, D. 1961 Anayasası ile, E. Çok partili yaşama geçişle birlikte. Çözüm: Türkiye'de planlı kalkınma 1961 Anayasası ile başlamıştır. Yanıt D'dir. 1961 Anayasası ile. 17. Türkiye'de kalkınma planlarını hazırlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazine Müsteşarlığı, B. Dış Ticaret Müsteşarlığı, C. Maliye Bakanlığı, D. Sermaye Piyasası Kurulu, E. Devlet Planlama Teşkilatı. Çözüm: ülkemizde kalkınma planlarını DPT, Devlet Planlama Teşkilatı hazırlamakla görevlendirilmiştir. Yanıt E'dir. Devlet Planlama Teşkilatı. 18. Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı'nın temel görevidir? A. Kamu gelirlerini toplamak ve bütçeyi hazırlamak, B. Para politikasını belirlemek, C. Dış ticaret politikasını uygulamak, D. Devletin kasası olma görevini yürütmek, E. Bankacılık sisteminin düzgün işlemesini sağlamak. Çözüm: Maliye Bakanlığı'nın temel görevi kamu gelirleri toplamak ve bütçeyi hazırlamaktır. Yanıt A'dır. Kamu gelirlerini toplamak ve bütçeyi hazırlamak. 19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki sanayileşme sürecinin yavaşladığı 2. Dünya Savaşı yıllarında gerçekleştirilen uygulamalardan biri değildir? A. Varlık vergisi, B. Toprak mahsulleri vergisi, C. Çiftçiyi topraklandırma kanunu, D. Köy enstitülerinin kurulması, E. Katma değer vergisi. Çözüm: 2. Dünya Savaşı yıllarında A, B, C, D seçeneklerinde belirtilenler gerçekleştirilmiştir. Katma değer vergisi uygulaması 1980 sonrasında gerçekleştirilmiştir. Yanıt E'dir. Katma değer vergisi. 20. Aşağıdakilerden hangisi 1970'li yıllarda dünyada yaşanan petrol şoku ve ekonomik krizin Türkiye'deki etkilerinden biri değildir? A. Döviz bolluğu, B. Mal yokluğu, C. İşsizlik, D. Kara borsa, E. Fiyat istikrarsızlığı. Çözüm: 1970'li yıllarda ortaya çıkan ekonomik kriz ve petrol şoku döviz darboğazına neden olmuştur. Yanıt A'dır. Döviz bolluğu. 21. Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik ve Sosyal Konsey'in temel işlevlerinden biridir? A. Tasarrufların teşvik edilmesi, B. Doğu Anadolu'ya yatırımın özendirilmesi, C. Ekonomik istikrarın sağlanması, D. Para politikasının belirlenmesi, E. Yıllık bütçenin hazırlanması. Çözüm: Ekonomik ve Sosyal Konsey'in temel amacı ekonomik istikrarın sağlanmasıdır. Yanıt C'dir. Ekonomik istikrarın sağlanması. 22. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İş Kurumu'nun görevlerinden biri değildir? A. Büyüme ve sanayileşmenin hızını artırmak, B. İş ve meslek analizleri yapmak, C. İş gücü piyasası verilerini derlemek, D. İstihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak, E. İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak. Çözüm: Türkiye İş Kurumu çalışanlara iş bulunmasına, sorunlarının azaltılmasına çalışır. Büyüme ve sanayileşmeye yönelik bir görevi yoktur. Yanıt A'dır. Büyüme ve sanayileşmenin hızını artırmak. 23. Aşağıdakilerden hangisi Hazine Müsteşarlığı'nın görevlerinden biri değildir? A. İç piyasada kişilerin veya kurumların birbirlerine olan borçlarının kaydını tutmak, B. Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek, C. Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, D. Ekonomi politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak, E. Sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek. Çözüm: A seçeneğinde verilenlerin dışındakiler hazine müsteşarlığının görevleri arasındadır. Yanıt A'dır. İç piyasada kişilerin veya kurumların birbirlerine olan borçlarını kaydını tutmak. 24. Bankacılık sisteminin siyasetin müdahalelerinden arındırılması, kamunun bankacılık sistemindeki etkinin azaltılması ve sistemin güçlendirilebilmesi amacıyla görev yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, B. Merkez Bankası Başkanlığı, C. Sermaye Piyasası Kurulu, D. Hazine Müsteşarlığı, E. Maliye Bakanlığı. Çözüm: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun temel amacı bankacılık sisteminde siyasetin ve kamunun etkisini azaltmaktır. Yanıt A'dır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. 25. Türkiye'de ekonomide devletçilik uygulamasının katı biçimde görüldüğü dönem hangisidir? A. 1924-1930, B. 1940-1945, C. 1950-1960, D. 1960-1970, E. 1970-1980. Çözüm: İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye içe kapanmış ve katı devletçi politikalar uygulanmıştır. Yanıt B'dir. 1940-1945. 26. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği hangi yıldan itibaren yürürlüğe girmiştir? A. 2011, B. 2001, C. 1999, D. 1996, E. 1963. Cevap D. 1996. 27. Küreselleşme sürecinde ekonomi alanında aşağıdaki aktörlerden hangisinin etkisi azalmaya başlamıştır? A. Uluslararası ekonomik entegrasyonlar, B. Ulus devlet, C. Çok uluslu şirketler, D. Hükümet, D. Hükümet dışı uluslararası örgütler, E. Bölgesel ekonomik işbirlikler. Cevap B. Ulus devlet. 28. Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği TÜSİAD kaç yılında kurulmuştur? A. 1971, B. 1975, C. 1981, D. 1985, E. 1991. Cevap A. 1971. 29. Üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bu araçların onlara sahip olmayan işçi sınıfı tarafından işletilmesine dayanan toplumsal yapıya ne ad verilir? A. Kapitalizm, B. Sosyalizm, C. Püritanizm, D. Hedonizm, E. Narsizm. Cevap A. Kapitalizm. 30. Türkiye'nin ilk ulusal bankası aşağıdakilerden hangisidir? A. Halk Bankası, B. Sümer Bank, C. Sanayi ve Maden Bankası, D. Ticaret Bankası, E. Türkiye İş Bankası. Cevap E. Türkiye İş Bankası. 31. Toplumdaki mal ve hizmetlerin üretimi ve bölüşümünün nasıl olması gerektiğine dair uyumlu düşünce ve değerler toplamına ne ad verilir? A. Değerler sistemi, B. Ahlaki sistem, C. Sosyal sistem, D. Ekonomik sistem, E. Açık sistem. Cevap D. Ekonomik sistem. 32. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde spesifik piyasalara yönelik kurumlardan biri değildir? A. Kamu İhale Kurumu, B. TUS Kurumu, C. Telekomünikasyon Kurumu, D. Şeker Kurumu, E. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu. Cevap B. TUS Kurumu. 33. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK'in genel amaçlarından biri değildir. A. Serbest piyasa ekonomisi anlayışını yüceltmek ve korumak. B. Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen sanayileşmeyi temel hedef almak. C. İşveren ve işçiler arasında çalışma barışının korunmasına yardımcı olmak. D. Sanayileşme ve rekabet gücünün artırılmasına gereken önlemi vermek. E. Odalar ve borsalar arasında çıkabilecek mesleki anlaşmazlıkları çözmek. Cevap E. Odalar ve borsalar arasında çıkabilecek mesleki anlaşmazlıkları çözmek. 34. Ekonomik etkinliklerde hem devletin hem de özel sektörün birlikte yer aldığı ekonomik sisteme ne ad verilir? A. Devletçilik. B. Sosyal devlet. C. Karma ekonomi. D. Kapitalizm. E. Planlı kalkınma. Cevap C. Karma ekonomi. 35. Aşağıdakilerden hangisi 1970'ten sonra IMF ve Dünya Bankası'nın ülkelere önerdiği yapısal uyum politikalarının hedeflerinden değildir? A. Kamu harcamalarının azaltılması. B. Devletin ekonomik hayattan çekilmesi. C. Mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi. D. Ulusal ekonomilerin dünya ekonomisiyle bütünleşmesi. E. Yabancı sermaye girişlerinin sınıflandırılması. Cevap E. Yabancı sermaye girişlerinin sınırlandırılması. 6. ayrımın sonu, sayfa 70.